KPSS Eğitim Bilimleri 2. Kaset 2. Yüz Sayfa 62 Sabit aralıklı pekiştirme Organizmanın belli bir zaman dilimi içinde yer alan davranışları pekiştirilir. Pekiştiricin verilmesi için önemli olan belli bir zamanın geçmesidir. Sabit aralıklı pekiştirmede geçen süre sabittir. Örneğin her bir etkinlik saati sonrasında bu süre içinde olumlu davranışlar gösterildiğinde çocuklara bir gülen yüz verilmesi. Memur maaşları ya da zamanı belli sınavlar ve benzeri. Dezavantajı pekiştirme yapıldıktan sonraki zamanda organizma gene yavaş hareket etmeye devam eder. Değişken aralıklı pekiştirme. Pekiştirme zamanı sabit değildir. Pekiştireç bazen hemen bazen daha geç kazanılabilir. Ortalama zaman önemlidir. Zamanı belli olmayan sınavlar değişken aralıklı pekiştirme tarifesine örnektir. Yararı pekiştirme kalktığında davranış çok yavaş ortadan kalkar, sınırlığı davranış yavaş yavaş yerleşir. Sabit oranlı pekiştirme. Bu tarifede organizmanın belli bir sayıdaki davranışı pekiştirilir. Örneğin her 3 doğru cevaptan sonra öğrencilere yıldız verilmesi. Dikkat edilmesi gereken nokta belirlenen orandan sonra her defasında pekiştirecin verilmesi gerekir. Dezavantajı pekiştirecin kaç davranıştan sonra verildiği bilindiğinden organizmanın pekiştireci aldıktan sonra davranışında azalma olabilir. Değişken oranlı pekiştirme. Bu tarifede değişen sayılardaki tepkiler pekiştirilir. Şans oyunları ya da kumar makineleri değişken oranlı pekiştirme tarifesine iyi birer örnektir. Kişi kaç denemeden sonra kazanacağını bilmediği için oynamaya devam eder. Yararı pekiştirme kalktığında davranış çok yavaş ortadan kalkar, sınırlığı davranış yavaş yerleşir. Sönme. Edimsel koşullama ortamından pekiştirici uyarıcının kaldırılmasıyla davranış sıklığında bir azalma ve en sonunda edim düzeyine inme görülür. Bir başka deyişle pekiştirmenin yapılmamasıyla davranış pekiştirilmeden önceki düzeyine düşer, buna sönme denir. Kendiliğinden geri gelme. Sönme olayından sonra herhangi bir plan ve düzenleme yapılmadığı halde davranışın kendiliğinden yapılmasına kendiliğinden geri gelme adı verilmektedir. Davranış biçimlendirme. Biçimlendirme tepkiyi farklılaştırmadır. Biçimlendirme beklenen tepkiye yakın olarak görülen bir tepkinin pekiştirilmesiyle başlayan ve giderek kademeli bir şekilde daha yakın bir tepkinin bir sonrakine daha yakın bir tepkinin ve en sonunda istenen tepkinin pekiştirilmesiyle sonlanan bir süreçtir. Örneğin karanlıkta yatmaktan korkan bir çocuğun önce odada gece lambasıyla yatmasına yıldız verilir. Daha sonra koridorun ışığı açık bırakılarak yatmasına yıldız verilir. Daha sonra tuvaletin ışığı açık bırakılarak uyumasına yıldız verilir. En sonunda ışıksız yatması yıldız verilerek pekiştirilir. Ayırt edici, uyarıcı ve tepkiler. Skinner'a göre uyarıcılar tepkileri doğurur, edimleri doğurmaz. Ancak uyarıcılar edimlerin ortaya çıkışını belirleyebilir. Uyarıcı bu etkisini ayırt etme süreci yoluyla kazanabilir. Örneğin köpekten korkan birinin yolda gördüğü köpekle karşılaşmadan yolunu uzatarak sokağa geçmesi. Köpek ayırt edici, uyarıcı. Yolunu uzatması edimsel tepki. Köpekle karşılaşmaktan kurtulmak pekiştirici, uyarıcı. Zincirleme. Skinner'a göre tamamlanmış bir tepki aşamalı bir etkinlik içinde bir diğer tepkiye dönüt vererek ayırt edici, uyarıcı rolü üstlenir. Her tamamlanan tepki bir sonraki tepki için ayırt edici, uyarıcı rolü üstlenerek etkinlik tamamlanıncaya kadar sürer. Bu sürece zincirleme adı verilir. Örneğin bir telefon görüşmesinde karşı tarafa alo derseniz, yaptığınız bu tepki karşı tarafın efendim demesine, sizin kiminle görüşüyorum demenizi sağlar. Sizin alo demeniz diğer kişi için ayırt edici, uyarıcıdır. Batıl davranış. Organizma tesadüfen bir davranış yaptığı sırada o davranışla ilişkili olmamasına rağmen olumlu bir pekiştireç alırsa, zamanla aldığı bu pekiştireci davranışla ilişkilendirir ve o davranışı yapma eğilimi gösterir. Tesadüfen bir kalemle sınava giren bir öğrencinin sınavı iyi geçince kalemin uğurlu geldiğini düşünmesi ve o kalem olmadan sınavlara girememesi batıl davranışın kazanılmasına örnek olarak verilebilir. Koşullu anlaşma. Koşula bağlı anlaşma bireyin istediği bir şeyi elde etmesi için belli etkinlikleri yapmasını, belli bir şekilde davranmasını gerektirir. annenin çocuğa yemeğini yersen çizgi film izleyebilirsin demesi gibi. Premack ilkesi. Premack, pekiştiricileri davranışları kuvvetlendiren uyarıcılar olarak değil, davranımlar olarak nitelendirmiştir. Premack ilkesine göre organizmanın çok sık yaptığı etkinlikler daha az yapılan etkinlikleri pekiştirmek için kullanılır. Köfteyi çok sevmeyen, makarnayı çok sevip yiyen bir çocuğa önce köftelerini ye daha sonra makarnanı yiyebilirsin denmesi çocuğun köftelerini de yemesini sağlayacaktır. Öğrenme psikolojisi test 1. 1. Organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değişimine ne denir? A. Gelişme, B. Olgunlaşma, C. Gelişim, D. Büyüme, E. Öğrenme. Yanıt A. 2. Okula gitmemek için karnının ağrıdığını söyleyen çocuğun okula gönderilmemesi, çocuğun daha sonraki günlerde de aynı bahaneyi öne sürmesini sıklaştırmıştır. Bu durumda anne baba aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? A. Olumsuz pekiştirme, B. Olumlu pekiştirme, C. Birinci tip ceza, D. İkinci tip ceza, E. Biçimlendirme. Yanıt B. 3. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeden söz edebilmenin koşullarından değildir? A. Davranış yaşantı sonucu kazanılmalı, B. Davranış kalıcı olmalı, C. Davranışta gözlenebilir bir değişme olmalı, D. Davranış en az bir kez gözlenmeli, E. Davranıştaki değişme olgunlaşmanın sonucu olmamalı. Yanıt D. 4. Organizma için doğal olan ve tepkiyi otomatik olarak meydana getiren uyarıcıya ne denir? A. Koşullu uyarıcı, B. Koşulsuz uyarıcı, C. Nötr uyarıcı, D. Ayırt edici uyarıcı, E. Genellenmiş uyarıcı. Yanıt B. 5. Koşullu ve koşulsuz uyarıcıların art arda verilmesi durumu klasik koşullamanın hangi ilkesini ifade eder? A. Habercilik, B. Pekiştirme, C. Genelleme, D. Ayırt etme, E. Bitişiklik. Yanıt E. 6. Aşağıdakilerden hangisi daha çok klasik koşullama ile kazandırılır? A. Kavramsal bilgilerin öğrenilmesi, B. Sosyal becerilerin kazanılması, C. Korkuların koşullanması, D. Psikomotor becerilerin öğrenilmesi, E. Dilin öğrenilmesi. Yanıt C. 7. Uyuyan bir çocuğun mutfaktan gelen bardak, tabak seslerini duyması ardından gelen yemek kokularıyla ağzının sulanması, klasik koşullama ilkelerinden hangisiyle açıklanır? A. Habercilik, B. Pekiştirme, C. Genelleme, D. Bitişiklik, E. Ayırt etme. Yanıt A. 8. Statü ne tür pekiştireçtir? A. Birincil pekiştireç, B. İkincil pekiştireç, C. Birincil olumlu pekiştireç, D. Olumlu pekiştireç, E. İkincil olumlu pekiştireç. Yanıt E. 9. Tüm isteklerini mızmızlanarak isteyen çocuğun istekleri mızmızlandığında yapılmamıştır. Bir süre sonra mızmızlanmama davranışı ortadan kalkmıştır. Burada davranış değiştirme yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A. Olumlu pekiştirme, B. Olumsuz pekiştirme, C. Birinci tip ceza, D. Sönme, E. İkinci tip ceza. Yanıt D. 10. Ödevlerini zamanında yapmayan çocuğun top oynama izninin kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. İkinci tip ceza, B. Sönme, C. Olumsuz pekiştirme, D. Olumsuz pekiştireç, E. Birinci tip ceza. Yanıt A. 11. Odasının dağınıklığı nedeniyle dikkatini toplayamadığı için ders çalışmayan çocuğun annesi, odayı topladıktan sonra çocuk yüksek notlar almaya başlamıştır. Annenin odayı toplaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Olumlu pekiştirme, B. Olumsuz pekiştireç, C. Olumsuz pekiştirme, D. Olumlu pekiştireç, E. Ödül. Yanıt C. 12. Pekiştirmenin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Klasik koşullamada pekiştirme yoktur. B. Edimsel koşullamada pekiştirme davranıştan önce, klasik koşullamada sonra yapılır. C. Edimsel koşullamada pekiştirme ile uyarıcı arasında ilişki yoktur. D. Edimsel koşullamada pekiştirme davranıştan sonra klasik koşullamada önce yapılır. E. Klasik koşullamada pekiştirme için birincil pekiştiriciler kullanılır. Edimsel koşullamada ikincil pekiştiriciler kullanılır. Yanıt D. 13. Öğrenmede tekrar yapmanın bir etkisi olmadığını, tek denemenin yeterli olduğunu söyleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Skinner, B. Guthrie, C. Thorndike, D. Watson, E. Pavlov. Yanıt B. 14. Öğrenmede deneme yanılmaların önemi üzerinde duran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Skinner, B. Watson, C. Thorndike, D. Guthrie, E. Pavlov. Yanıt C. 15. Bir tekstil atölyesinde işçilere ürettikleri her 10 parça üründen sonra prim verilerek verim artırılmak istenmektedir. Bu atölyede uygulanan pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Değişken aralıklı pekiştirme, B. Sürekli pekiştirme, C. Sabit aralıklı pekiştirme, D. Değişken oranlı pekiştirme, E. Sabit oranlı pekiştirme. Yanıt E. Not: bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Sosyal bilişsel kuram gözlem yoluyla öğrenme, Bandura. Albert Bandura sadece öğrenme ve model almanın genel ilkelerini değil, psikolojinin ilgi alanına giren pek çok kavram ve süreci de açıklamaya çalışmıştır. Bandura'ya göre gözlem yoluyla öğrenme. Bandura'ya göre gözleyerek öğrenme sadece bir kişinin diğer kişilerin etkinliklerini basit olarak taklit etmesi değil, çevredeki olayları bilişsel olarak işlemesiyle kazanılan bilgidir. Gözlem yoluyla öğrenme taklidi içerebilir de içermeyebilir de. Örneğin bir öğrenci kopya çeken arkadaşlarını izleyerek kopya çekmeyi öğrenebilir ancak onu taklit etmeyebilir. Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar. Sosyal öğrenmede temel faktör bireyin başkalarını gözlemleyerek öğrenmesidir. Birlikte öğrenme ortamında öğrenen ile öğretenlerin etkileşim içinde olması, öğrenen kişinin gözlem ve taklit yapması ve zihinsel fonksiyonlar geliştirmede fırsatların yaratılması gerekmektedir. Bandura'ya göre öğrenmeyi etkileyen ve modelden edinilen dolaylı yaşantılar şunlardır. 1. Dolaylı pekiştirme. Davranışı pekiştirilen modeli izleyen bireyler, modelin davranışını daha sıklıkla ve kısa sürede taklit etmektedirler. Bir başka deyişle, modelin yapmış olduğu davranışın ödüllendirilmesi, gözlemleyenin o davranışı taklit etmesini güçlendirecektir. Örneğin, ana sınıfında yıl sonu gösterileri için düzenlenen gösteride görev alan çocukların alkışlandığını gören çocuk, bir sonraki gösteride rol almak isteyecektir. 2. Dolaylı ceza. Modelin olumsuz davranışlarının cezalandırılması, gözleyenlerin benzer olumsuz davranışlarda bulunmalarını engellemektedir. Örneğin, eve geç geldiği için ceza alan abisini gören küçük kardeşin eve gelme saatine dikkat etmesi gibi. 3. Dolaylı güdülenme. Gözlenen olumlu davranışın sonuçları bireyi sadece bilgilendirmez, aynı zamanda onu elde etmeye de güdüler. Örneğin, ödevini yapan çocuk öğretmeninden aferin aldığında bunu gözleyen diğer çocukların da ödevlerini bitirmek için çaba sarf ettikleri, bu konuda güdülendikleri görülür. 4. Dolaylı duygu. Birçok duygu gözlem yoluyla kazanılır. Birçok insan doğrudan kendileri görmedikleri halde bazı hayvan ve nesnelerden korkarlar. Bunun nedeni söz konusu korkulara sahip modellerin gözlenmesidir. Bazı insanların yılan görmedikleri halde yılandan korkmaları gibi. Model özellikleri. Sosyal bilişsel kuramın sosyal öğrenme kuramı. En önemli öğesi modeldir. Sadece modelin davranışlarının sonuçları değil, aynı zamanda modelin özellikleri de model almayı etkilemektedir. Modelin özellikleri ne kadar gözlemcinin özelliklerine benzerse, gözlemci o kadar modelin davranışlarına benzer davranışlar göstermektedir. Modelin yaş, cinsiyet, karakter ve statü gibi özellikleri taklit davranışını etkiler. Modelin statüsü ne kadar yüksekse, taklit edilme eğilimi o kadar fazladır. Modelin statüsü ve davranışının model üstündeki bileşik etkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. Daha yüksek statülü modelse davranış sonuçları bilinmiyor, yüksek düzeyde taklit. Örneğin, pop sanatçılarının gençler tarafından model alınmaları. 2. Eşit statüde model. Davranış sonuçları olumlu, yüksek düzeyde taklit. Örneğin, öğrencilerin birbirlerini model almaları. 3. Eşit statüde model. Davranış sonuçları olumsuz, taklidin hemen kesilmesi. Örneğin, tabağı kırdığı için annesi tarafından azarlanan bir çocuğun kardeşinin benzer biçimde davranmaması. 4. Düşük statülü model. Herhangi bir sonuç, çok az etki. Örneğin, üniversite mezunu bir müdürün lise mezunu bir memuru model almaması. Sosyal bilişsel kuramın dayandığı ilkeler. Bandura'nın sosyal bilişsel öğrenme kuramının temel olarak dayandığı 6 ilke vardır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Karşılıklı belirleyicilik. Bandura'ya göre bireysel faktörler, bireyin davranışı ve çevre karşılıklı olarak birbirlerini etkilemekte ve bu etkileşimler bireyin sonraki davranışını belirlemektedir. Bir başka deyişle öğrenmeyi birey, çevre ve davranış olarak 3 temel faktör birlikte oluşturur. Davranış çevreyi, çevre davranışı değiştirebilir. Örneğin, kötü sosyoekonomik bir çevre bireyin davranışlarını kötü etkileyebildiği gibi kendini iyi yetiştirmiş biri de çevreyi değiştirebilmektedir. Sembolleştirme kapasitesi. Bandura insanların dünyanın kendisinden çok bilişsel temsilcileriyle etkileşimde bulunduklarını, bilişsel temsilciler yoluyla dünyayı sembolik olarak gördüklerini savunmaktadır. Yani insanoğlu düşünme ve dili kullanma gücüne sahip olduğundan geçmişi kafasında taşıyabilmekte, geleceği ise test edebilmektedir. Örneğin birçok nesnenin adı söylendiğinde kişi o nesneyi kafasındaki sembolüyle canlandırır, hatırlar. Bu kapasite bireyin düşünme kapasitesini vurgular. Öngörü kapasitesi. İnsanlar geçmişte yaşadıklarını düşünce ve sembollerle zihinlerine kodlayarak ileriye dönük planlar yapma gücüne sahiptirler. İnsanlar gelecekte başkalarının kendilerine nasıl davranacaklarını tahmin edebilmeli, hedeflerini belirleyebilmeli, geleceğini planlayabilmelidirler. Yani düşünme etkinlikten önce geldiğinden insanlar ileriyi düşünebilmelidirler. Dolaylı öğrenme kapasitesi. İnsanlar, özellikle çocuklar, genellikle başkalarının davranışlarını ve davranışlarının sonuçlarını gözleyerek öğrenirler. Başkalarının deneyimlerinden öğrenilmesi insanların öğrenme kapasitesi ve hızını yükseltir. Örneğin, el uzatıldığında otomatik olarak su akan muslukla ilk defa karşılaşan birinin çevresindekileri gözleyerek ellerini yıkamayı başarması gibi. Öz düzenleme kapasitesi. İnsanların kendi davranışlarını kontrol edebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Beslenme, çalışma durum ve şekilleri, toplumda yaşayış biçimleri, dinlenme ve eğlenme biçimleri gibi tüm kişisel işlerde insanlar kendi yaşantılarını başkalarına göre değil kendilerine göre ayarlayabilirler. Öz yargılama kapasitesi. İnsanların kendileri hakkında düşünme, yargıda bulunma, kendilerini yansıtma kapasitesine sahip oluşlarıdır. İnsanlar kendileri hakkında düşünür ve düşündüklerini açıklayabilirler. Bireyler kendi fikirlerini ve düşüncelerini uyguladıktan sonra sonuçları değerlendirir ve kendisini yargılayabilirler. Kısaca bireyin kendiyle ilgili yargısına öz yeterlilik denir. Öz yeterlilik sosyal bilişsel kuramın temel kavramıdır. Bireyin yapması gereken performansla kendi kapasitesini karşılaştırıp duruma göre harekete geçmesidir. Bir başka deyişle bireyin karşılaşmış olduğu güçlüklerde nasıl başarılı olabileceğine ilişkin kendisi hakkındaki inancıdır. Gözlem yoluyla öğrenme süreçleri. Gözlem yoluyla öğrenmenin 4 temel süreci vardır. Bunlar dikkat, hatırlama, davranışa dönüştürme ve güdülemedir. Dikkat etme. Gözlem yoluyla öğrenmenin birinci basamağı modele dikkat etmedir. Birey model alacağı etkinliklere dikkat edip doğru biçimde algılamazsa gözlem yoluyla öğrenme meydana gelmez. Dikkatin oluşmasında modelin özellikleri, modelin davranışının özelliği ve gözlem yapan kişinin özelliği olmak üzere 3 faktör etkilidir. Hatırda tutma. Gözlem yoluyla öğrenilen bilgiden yararlanabilmek için gözlemcinin modelin davranışlarını hatırlaması gerekmektedir. Bu nedenle gözlenen bilginin sembolleştirilip kodlanması gerekmektedir. Bu kodlama işleminde bilgi zihinsel resimlere ya da sözel sembollere dönüştürülür. Davranışı meydana getirme. Bu öğe davranışı meydana getirme sürecidir. Bu aşamada öğrenilenler performansa dönüştürülür. Bunun gerçekleşmesi için bireyin fiziksel ve psikomotor özelliklerinin de uygun olması gerekir. Bireyin davranışı yapabileceğine ilişkin öz yeterlik duygusu davranışın meydana getirilmesini etkiler. Güdülenme. Güdülenme süreci öğrenilenleri performansa dönüştürmeyi sağlayan bir süreçtir. Genel olarak insanlar ödüllendirilen davranışı yapma eğilimindedirler. Gözlem yoluyla öğrenme süreci aşağıdaki şemada özetlenmiştir. Gözlem yoluyla öğrenmenin süreçleri: dikkat, hatırlama, davranışa dönüştürme, güdüleme, davranışta buluşma. Model alma yoluyla kazanılan ürünler. Bandura'ya göre gözlemci modelden 5 şey öğrenmektedir. Bunlar: 1. Yeni bilişsel ve psikomotor beceriler öğrenebilir, halk oyunları gibi. 2. Önceki öğrenmiş olduğu yasaklar ya güçlenir ya zayıflar. Ceza alan çocuğun davranışlarının yapılmaması. 3. Yeni değer ve inançlar kazanabilir. Koşullar ne olursa olsun yalan söylememek gibi. 4. Çevrenin ve eşyaların nasıl kullanılacağı da öğrenilir. Bisiklet kullanma, araba kullanma. 5. Kendi benzer biçimde duygularını açıklayabilir. Sevgisini, kızgınlığını ve benzeri duygularını ifade etme biçimleri öğrenir. Öz yeterlik. Bandura'nın davranış üzerinde etkili olduğunu düşündüğü temel kavramlardan bir de öz yeterlilik kavramıdır. Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısına öz yeterlilik denir. Bireyin farklı durumlarla baş etme, belli bir etkinliği başarma yeteneğini kapasitesine ilişkin kendi anlayışıdır, kendi yargısıdır. Öz düzenleme. Sosyal bilişsel kuramın bir diğer önemli kavramı da öz düzenleme kavramıdır. Öz düzenleme, bireyin kendi davranışlarını gözleyip kendi ölçütleriyle karşılaştırarak yargıda bulunması ve gerekiyorsa davranışlarını ölçütlerine uygun hale getirmesidir. Örneğin, bireyin matematikten eksiklerim var, biraz daha çalışmam gerekiyor demesi öz düzenlemedir. Gestalt kuramı. Wertheimer, Kafka ve Köhler Gestalt kuramının öncüleridir. Gestalt kuramı davranışçı ve yapısalcı görüşlere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Gestalt psikolojisi adını Almanca bir sözlük olan Gestalt'tan almıştır. Anlamı, biçim, şekil, form, parçaların sadece toplamı değil, entegre olmuş bütündür. Gestalt yaklaşımına göre dünya bütün olarak algılanır. Organizmaya gelen uyarıcılar birbirinden ayrılmış bir şekilde değil, bir arada anlamlı bütünler olarak algılanır. Gestalt kuramı, öğrenmeyle ilgili görüşlerini algılama yasalarına dayandırmıştır. Gestalt kuramda algılama. Gestalt kuramcılara göre algı bir örgütlemedir. Gestaltçılar örgütlemenin yardımcı yasalarını daha genel ortak bir yasada toplamışlardır. Bu daha genel olan yasaya pragnanz yasası denmiştir. Kafka'ya pragnanz yasasını psikolojik örgütlemeler kontrol edici koşulların izin verdiği ölçüde olabildiğince iyi olacaktır şeklinde tanımlamıştır. Her psikolojik örgütleme iyi bütün, iyi biçim, iyi şekil olma eğilimindedir. Her psikolojik olayda anlamlı olma, basit olma, tam olma eğilimi vardır. Bu yasaya göre bellek, yarım kalan yaşantıları tamamlama ve anlamlandırma eğilimindedir. Bu temel yasanın dışındaki algısal örgütlemenin alt yasaları şunlardır: şekil-zemin ilişkisi, yakınlık yasası, benzerlik yasası, tamamlama yasası, devamlılık yasası ve basitlik yasasıdır. Algısal örgütlenme yasaları. 1. Şekil-zemin ilişkisi. İnsanın algılama sistemi şekil ve zemin arasında bir ayrım yapar. Doğa resminde önde olan figürler şekil, arkadaki fon zemindir. Dikkat yer değiştirdiğinde şekil ve zemin yer değiştirebilir. Karnı aç olan bir öğrenci için şekil, açlık hissi, derste anlatılan konular ve sınıf ortamı ise zemin konumundadır. 2. Yakınlık yasası. Organizma bir alandaki öğeleri, nesneleri birbirine olan yakınlıklarına göre gruplandırarak algılama eğilimindedir. Birbirine zaman ve mekan bakımından yakın olan öğeler birbirine ait, birbirleriyle ilişkili ise hatırlanmakta, da birbirine ait değilse hatırlanmamaktadırlar. Örneğin kızak kar ya da kalem silgi gibi sözcük grupları kolay hatırlanırken, kızak silgi, kar kalem gibi sözcük grupları kolay hatırlanamamaktadır. 3. Benzerlik yasası. Şekil, renk, doku, cinsiyet ve benzeri pek çok özellik bakımından birbirine benzer nesneler, durumlar birlikte gruplandırılarak algılanma eğilimindedir. Örneğin geometrik şekilleri eşleştirme yapılırken çocuklar birbiriyle aynı olan şekilleri gruplamaktadırlar. 4. Tamamlama yasası. Organizma tamamlanmış etkinlikleri, şekilleri, sesleri tamamlayarak algılama eğilimindedirler. Örneğin ana sınıfındaki çocuklara kaşı ya da gözü eksik olan yüz resmi gösterilip bu nedir diye sorulduğunda çocuk resmi demeleri gibi. 5. Basitlik yasası. Bu yasaya göre diğer unsurlar eşit olduğu takdirde birey basit, düzenli bir şekilde organize edilmiş figürleri algılama eğilimindedir. Bu yasada algılamanın simetrik, düzenli, düzgün olan iyi bir biçimde bütüne doğru olduğunu göstermektedir. Algısal değişmezler. Bir objenin değişik koşullar altında aynı biçimde görülmesine, algılanmasına algısal değişmezler denir. Bir başka deyişle, objeyle ilgili çevresel uyarıcılar değişse de objenin anlamı değişmemekte, obje aynı şekilde algılanmaktadır. Örneğin defter arasında kalmış ancak bir kısmını görebildiğimiz kalemi bütün olarak algılarız. Davranışın belirleyicileri. Coğrafi fiziksel çevre ve davranışsal psikolojik çevre. Davranışın belirleyicilerini anlamak için gestaltçılar iki tür çevreden söz etmektedirler. Coğrafi ya da fiziksel çevre kişiyi etkileyen dış faktörleri içermekte, davranışsal ya da psikolojik çevre ise kişinin öznel gerçeğini işaret etmektedir. Gestalt psikolojisine göre davranışsal çevre ya da öznel çevre gerçek davranışı belirlemektedir. Dışarıdan gelen fiziksel uyarımları anlamlandırmada bireyin çevreyi yorumlaması da önemlidir. Bu nedenle aynı çevrede yaşayanlar farklı şekillerde davranabilmektedirler. Kafka, bireyin neden öyle davrandığını anlamak için coğrafi çevresinden çok davranışsal çevresini bilmek gerektiğini savunmaktadır. İz teorisi. Gestalt psikologlara göre bellek izleri birbirinden ayrı uyarıcı tepki bağları halinde değil, organize edilmiş bütünler halindedir. Diğer bir deyişle bellek izleri yeni izlerin eklenmesi, eskilerin çıkarılması şeklinde değil, eskiden var olan bir bütünün biçimin yeni bütüne, biçime dönüşmesi şeklinde örgütlenir. Çevresel yaşantının beyinde meydana getirdiği etkinliğe bellek süreci denir. Bu etkinlik bittiğinde bir iz kalır ve bu ize bellek izi denir. Unutma. Gestalt psikologlar unutmayı iki farklı nedene bağlamaktadırlar. Bunlardan ilki, test etme sırasında bellek izini geriye getirme, hatırlama ile ilgili güçlüklerdir. İkinci neden ise bellek izinin yeniden düzenlenmesi sırasında orijinal olayın kaybedilmesi, bozulmasıdır. Bu nedenler şöyle sıralanmıştır. 1. Geriye getirmedeki başarısızlık nedeniyle unutma. Örneğin, öğrenilecek bir kavramı hatırlamak için kullanılan ipucu ilişkisiz olduğundan ipucunun unutulması ve dolayısıyla kavramın hatırlanamaması. 2. İz sistemindeki bozulma nedeniyle unutma. Eğer arka arkaya pek çok yeni öğrenme gerçekleşmişse, önceki öğrenmelere ait izler bozulabilmektedir. İçgörüsel öğrenme ve problem çözme. Gestalt yaklaşımına göre problem çözmede zihinsel deneme yanılmalar sonucunda uygun çözüme ulaşmak mümkündür. İçgörüsel öğrenme olarak tanımlanan bu sürecin özellikleri şunlardır. 1. Ön çözümden çözüme geçiş ani ve tamdır. 2. İçgörü yoluyla edinilen çözüme dayalı performans genellikle pürüzsüz ve hatasızdır. 3. İçgörü yoluyla kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır. 4. İçgörü yoluyla kazanılan bir ilke diğer problemlerin çözümüne kolaylıkla uygulanabilir. 5. Zeki olanlar içgörüsel çözüme daha kısa sürede ulaşırlar. Üretici düşünme. Wertheimer, Gestalt psikolojisinin ilkelerini eğitime uygulamıştır. İçgörüsel öğrenmeden yararlanarak eğitim ortamında kullanılacak üretici düşünme kavramını ortaya koymuştur. Üretici düşünmede anlamadan ezberlemeye yönelik öğrenmek yerine problemin doğasını, temel yapısını anlamayı gerektiren öğrenmeden söz etmektedir. Öğrenci olayları, olguları, kavramları ezberlemeden anlayarak öğrendiğinde bu bilgiler genellenebilir ve kalıcı olmaktadır. Bilgiyi işleme kuramı. Bilişsel kuramcılar gözlenebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani içsel süreçlerle ilgilenmektedirler. Bilgiyi işleme kuramı temel olarak şu dört soruyu cevaplamaya çalışmaktadır. Yeni bilgi dışarıdan nasıl alınmaktadır? 2. Alınan yeni bilgi nasıl işlenmektedir? 3. Bilgi uzun süreli olarak nasıl depolanmaktadır? 4. Depolanan bilgi nasıl geriye getirilip hatırlanmaktadır? Geliştirilmiş olan bilgiyi işleme modeli iki temel öğeye sahiptir. Bu temel öğelerden biri, üç tür bellekten oluşan bilgi depolarıdır. Diğer öğe ise, bilginin bir depodan diğerine aktarılmasını sağlayan içsel, bilişsel etkinlikleri kapsayan bilişsel süreçlerdir. Öğrenmeyi sağlayan süreçler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. Bu maddeler bilgiyi işleme modelinin nasıl işlediğini açıklamaktadır. 1. Çevredeki uyarıcıların alıcılar, duyu organları yoluyla alınması. 2. Duyusal kayıt yoluyla bilginin kaydedilmesi, duyusal kayıt. 3. Duyusal kayıda gelen bilginin seçilerek kısa süreli belleğe geçirilmesi. 4. Bilginin bir süre kısa süreli bellekte kalabilmesi için zihinsel tekrarın yapılması. 5. Bilginin uzun süreli bellekte depolanması için işleyen bellekte anlamlı kodlamanın yapılması. 6. Kodlanan bilginin uzun süreli bellekte depolanması. 7. Bilginin uzun süreli bellekten işleyen belleğe geri getirilmesi. 8. Bilginin kısa süreli bellekten tepki üreticiye gönderilmesi. 9. Tepki üreticinin bilgiyi vericilere, kaslara göndermesi. 10. Öğrenenin çevresinde performansını göstermesi. 11. Yürütücü kontrol tarafından tüm bu süreçlerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi. Bellek türleri. Bilgiyi işlem kuramına göre 3 tür bellek vardır.
Bunlar duyusal kayıt, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellektir. Duyusal kayıt. Çevreden gelen uyarıcılar öğrenenin alıcılarını, yani duyu organlarını etkiler ve duyusal kayıt yoluyla sinir sistemine girer. Duyu organlarının her birine gelen uyarıcıların ilk algılanmalarından duyusal kayıt sorumludur. Duyusal kayıtta bilginin çok kısa, 1 ile 4 saniye arasında kaldığı belirtilmektedir. Bilginin kalış süresi çok kısa olmakla birlikte duyusal kaydın kapasitesi sınırsızdır. Duyusal kayıttaki bilgi orijinal uyarıcıyı temsil eden yapıdadır. Yani uyarıcının tam bir kopyası durumundadır. Ancak duyusal kayıta geldiğinde beklenti ve dikkat süreçlerinin rehberliği ile birey kendisi için uygun olan uyarıcıları seçerek kısa süreli belleğe gönderir. Dikkati çekmeyen, kısa süreli belleğe aktarılmayan bilgiler unutulur. Bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe geçişinde dikkat ve seçici algı süreçleri süzgeç görevi yapar. Örneğin, ana sınıfında bulunan materyaller, boyalar, sandalye, masa, öğretmenin görüntüsü, sesi çocuklar için birer uyarıcıdırlar. Çocuk bu uyarıcılar içinde dikkatini, ilgisini çekeni seçer. Kısa süreli bellek. Dikkat edilen ve algılanan bilgi duyusal kayıttan kısa süreli belleğe geçirilir. Kısa süreli belleğin birbiriyle ilişkili iki temel fonksiyonu vardır. Bundan dolayı da hem kısa süreli bellek hem de işleyen bellek olarak adlandırılır. Birinci işlevi, sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolamasıdır. Bu işlevinden dolayı kısa süreli bellek adını alır. Bir diğer sınırlılığı da bilginin burada kalış süresinin çok kısa olmasıdır. Yetişkinde 20 saniye civarındadır. yetişkinin kısa süreli belleği 5 ile 9 birimlik bilgi miktarını depolayabilmektedir. Sonuç olarak, kısa süreli belleğe gelen bilgi zihinsel tekrar yapılmadığı ya da kodlanıp uzun süreli belleğe gönderilmediği takdirde çok hızlı unutulmaktadır. Kısa süreli belleğe gelen bilgi şunlardan biriyle sonuçlanmaktadır. 1. Zihinsel tekrar yoluyla bir süre hatırda tutularak tepki üreticilere gönderilir. 2. 20 saniye içinde tamamen unutabilir. 3. Zihinsel tekrar ve kodlama yapılarak uzun süreli belleğe gönderilebilir. Uzun süreli bellek. Uzun süreli bellek, iyi öğrendiğimiz bilgiyi sürekli olarak depoladığımız bellek türüdür. Bilgi kısa süreli bellekte çok kısa süre kalmasına karşın, uzun süreli bellek bilginin sürekli depolanma yeridir. Uzun süreli belleğin kısa süreli bellekten bir diğer farkı da, uzun süreli belleğin kapasitesinin sınırsız olmasıdır. Uzun süreli bellek anısal, anlamsal ve işlemsel olmak üzere 3 bölümden oluşur. 1. Anısal bellek. Anısal bellek kişisel yaşantımızın depolandığı bölmedir. Yaşamımız süresince başımızdan geçen olaylar, şakalar, dedikodular, kısaca kişisel yaşantılar burada depolanır. Geçen doğum gününüzde nerede olduğunuzu düşündüğünüzde, nerede, kimlerle olduğumuzu olduğu gibi hatırlamamız anısal belleğimizle ilgilidir. 2. Anlamsal bellek. Uzun süreli belleğin bu bölümünde konu alanlarının kavramları, olguları, genellemeleri, kuralları depolanır. Okulda öğrendiklerimizin çoğu anlamsal bellekte saklanır. Anısal bellek, kişisel yaşantılarının depolandığı bölme iken, anısal belleğin ne olduğunun söylenebilmesi anlamsal bellekle ilgilidir. Anlamsal bellek, önerme ağları ve şemalardan oluşur. A. Önerme ağları. Önerme ağı, birbirine bağlı olan fikirler, kavramlar, ilişkiler setidir. Uzun süreli bellekteki bilgi bu set içinde tutulur. Örneğin, Antalya Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir. Bu cümlede iki önerme vardır. İlki Antalya Türkiye'dedir, diğeri ise turizm merkezidir. B. Şema. Şemalar, birbirlerine bağlı olan fikirler, ilişkiler ve işlemler setidir. Şema, bilgiyi organize etmek için kullanılan temel çerçeve yapılarıdır. Şemalar, bilgi ağlarını kapsadığı gibi, karar verme, problem çözme için işlemleri, etkinlik planlarını da kapsar. Örneğin, ünlü bir yazarın romanını 2 günde bitiriverdim cümlesinde, yazarın ünlü olması, çok tanındığı, romanlarının çok kişi tarafından okunduğunu, romanı alıp okuması ilgisini çektiğini, 2 günde bitiriverdim demesi, sürükleyici ve kısa olduğunu göstermektedir. Öğrencinin şemalarının öğrenme düzeyine etkisi. Öğrencinin sahip olduğu şemalar, onun yeni bilgiyi içine yerleştireceği ya da asacağı güçlü yapılar, askılıklar gibi iş görmektedir. Okul öncesi yıllarda çocuklar ne kadar çok yaşantı kazanırsa, o kadar çok şema geliştirebilecektir. Bu nedenle çocuğa okul öncesi dönemde zengin bir uyarıcı çevre sağlamak, onun çok sayıda şema geliştirmesine yardım edecek ve sonuçta okuldaki öğrenme düzeyinin artmasını destekleyecektir. 3. İşlemsel bellek. Herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin, işlemlerin depolandığı bellektir. İşlemsel belleğin oluşumu çok zaman alıcıdır, ancak bir kez meydana geldiğinde de güçlü bir kalıcılığa, hatırlanma özelliğine sahiptir. Bisiklete binmek ya da elektronik aletleri kullanmak gibi bir şeyin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi burada saklanmaktadır. Bilişsel süreçler. Bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe aktarılmasını sağlayan süreçler. Dikkat. Öğrenme dikkat etme süreciyle başlar. Bizler sadece dikkat ettiğimiz, bizim için önemli olan bilgiyi öğreniriz. Dikkat, uyarıcıya ya da uyarıcılara tepkiye yönelmedir. Genellikle geçici bir içsel durumdur. Öğrencinin dikkatini çekme yolları. 1. fiziksel uyarıcıları kullanma. Bir ya da birden fazla duyu organını etkileyen alışılmışın dışındaki uyarıcılara denir. Tepegöz, mikroskop, harita ve benzeri. Öğrencinin dikkatini öğrenilen materyal üzerine çekmek için kullanılan fiziksel uyarıcılardır. 2. Aykırı uyarıcıları kullanma. Zıt etki yaratan konuya aykırı gelen uyarıcılar öğrencinin dikkatini çeker. Ekvatoru anlatırken kutuplarla ilgili resimler gösterme, film gösterme, dikkati çekmede aykırı uyarıcıların kullanımına örnek olabilir. 3. Duygusal uyarıcıları kullanma. Duygusal tepkiler uyandıran uyarıcılardır. Örneğin, okula yeni gelmiş bir öğretmenin daha ikinci dersinde sessiz, silik ve dersle ilgisi olmayan bir öğrenciye adıyla seslenmesi öğrencinin dikkatini çeker. Sonraki derslerde öğrencinin dersi ön sıralardan ilgiyle takip etmesi sağlanabilir. 4. Emir verici uyarıcıları kullanma. Bir öğretmenin, "Çocuklar şimdi dikkatlice seyredin, deneyin burası önemli, her şey buraya bağlı" demesi, dikkati çekmede emir verici uyarıcıların kullanımına bir örnek olabilir. Algı. Algılama, duyusal bilginin anlamlandırılması, yorumlanması sürecidir. Algılama büyük ölçüde bireyin beklentilerinden etkilenir. Bireye gelen çevresel uyarıcılar doğrudan saf bir şekilde algılanmaz. Algılama, bireyin zihinsel kuruluşu, geçmiş yaşantıları, ön bilgileri, güdülenmişlik düzeyi ve pek çok başka içsel faktörden etkilenir. Algılamayı etkileyen faktörler temel olarak iki grupta toplanabilir. Bunlar 1. Ön öğrenmeler. Bize gelen yeni uyarıcılara verdiğimiz anlamlar büyük ölçüde geçmişte edindiğimiz yaşantılara dayalıdır. Örneğin, ana sınıfına giden bir çocuğun geometrik şekilleri düzgün kesebilmesi için kesme becerisini, makası tutma becerisini önceden kazanmış olması gerekmektedir. 2. Beklentiler ve algılama. Bir olay ya da objeye verdiğimiz anlam, yaşantılarımızla kazandığımız beklentiden etkilenir. Örneğin, tatil için gidilecek bir mekanın başkaları tarafından iyi eleştirilmesi, orası için olumlu tutum geliştirilmesini sağlayacaktır. Kısa süreli bellekte bilgiyi saklama süreçleri. Kısa süreli bellekteki bilgilerin kalış sürelerini uzatmak ve uzun süreli belleğe aktarmak için sürekli tekrar ve gruplama yapılmalıdır. Sürekli tekrar. Bilginin kısa süreli bellekte kalma süresi 20 saniyedir. Bu süre bilgiyi zihinsel ya da sesli olarak sürekli tekrar etmeyle uzatılabilmektedir. Örneğin, kimya dersine çalışan bir öğrencinin elementlerin sembollerini sesli tekrar yoluyla zihninde tutması gibi. Gruplama. Bilgiyi gruplayarak birim sayısını azaltmak, kısa süreli belleğin kapasite sınırlılığını azaltmanın diğer bir yoludur. Örneğin, 565.253.525 sayısını 565-25-35-25 olarak gruplayarak kısa süreli belleğe girecek yeni bilgiler için yer açılmış olur. Bilginin uzun süreli belleğe aktarılmasında kullanılan süreçler. Örtük ve açık tekrar. Bilginin zihinsel ya da sesli biçimde açık olarak tekrar edilmesi sürecidir. Örneğin, sınava hazırlanan bir öğrencinin konuyla ilgili maddeleri ezberleyinceye kadar tekrar etmesi gibi. Öğrenme ve hatırlamada aralıklı olarak yapılan tekrarın bir defada çok yoğun olarak yapılan tekrarlardan çok daha etkili olduğu araştırmalarca ortaya konmuştur. Ayrıca tekrarda öğrencinin mümkün olduğunca aktif olması, yani sadece okumak yerine okumadan tekrarlaması daha etkili olmaktadır. Kodlama, anlamlandırma. Kodlama, işleyen bellekteki bilginin uzun süreli bellekte hali hazırda var olan önceki bilgilerle ilişkilendirilerek uzun süreli belleğe transfer edilme sürecidir. Örneğin, kanarya kavramının daha önce var olan kuşlar şemasıyla ilişkilendirilmesi gibi. Anlamlandırma, işleyen belleğe gelen yeni bilgi ile uzun süreli bellekte var olan diğer fikirler arasında, uzun süreli bellekte pek çok sayıda ilişkiler, bağlantılar ya da çağrışımlar kurmayı betimlemek amacıyla kullanılan bir terimdir. Anlamlı kodlama, bilginin uzun süreli bellekten geriye getirilerek çok değişik durumlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bilgiyi anlamlı hale getirerek kodlama sürecini zenginleştirmede dört temel öğe etkilidir. Bunlar etkinlik, örgütleme, eklemleme ve bellek destekleyici ipuçlarını kullanmadır. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.